Ayrım 6, sayfa 59. Ama 353. gece olunca demiş ki, Sid Bedr'in evine koştum ve göreceğimi gördüm ve bu kuşkularımın pekişmesine yetti. Ama Tanrı'ya şükür ki şimdi her şey unutuldu. Bunun üzerine benim hayırlı hizmetlerimden duyduğu minnetin bir kanıtı olarak 3000 dinarlık bir ödül verdi. Ben de ona hayırlı dileklerimi tekrarladım. İbnül Mansur ansızın öyküsünü kesmiş, gerçekte duyduğu bir homurtu sözünü kesmesine neden olmuş. Bu ses dinlediği öykünün ona sağladığı ağırlıkla yeniden derin bir uykuya dalmış bulunan halifeden geliyormuş. El Mansur da onu uyandırmaktan korkarak Mesrur'un yavaşça ona açtığı kapıdan daha da yavaş sıvışmış. Ve Şehrazat konuşmayı keserek bir an susmuş, Şah Şehriyar'a bakmış ve ona ''Gerçekte ey bahtı güzel Şah, bu öyküyü dinlerken uykunun seni de neden sarmadığına şaşıyorum.'' demiş. Şah Şehriyar, ''Kesinlikle yanılıyorsun sen Şehrazat. Bu gece hiç de uyuma hevesim yok ve sen hemen bana öğretici bir öykü anlatmazsan Harun Reşid'in celladına yaptığı tehdidi benim sana karşı yerine getirmemden sakın. Böyle olunca acaba sen bana örneğin etlerinin arzusunu hiç doyurmayan kocalarını işkence eden ve böylece onlara mezarın kapılarını açan kadınlara karşı çare oluşturacak birkaç söz söylemez misin?'' demiş. Şehrazat bu sözleri duyunca bir an düşünmüş ve sonra ''Ey bahtı güzel Şah, bu konuyu işleyen hiçbir öykünün ulaşamayacağı kadar güzel olduğu kesin bulunan bir öyküyü hemen sana anlatacağım.'' demiş. Ve Şehrazat demiş ki ''Kasap Vardan'la Vezir Kızı'nın Öyküsü.'' Çeşitli öyküler arasından birinde anlatılır ki vaktiyle Kahire'de mesleği kasaplık olan ve koyun eti satan Vardan adında birisi varmış. Hemen her gün dükkanına vücudu ve yüzü güzel ama gözlerinin altı mosmor, yüz çizgileri çok yorgun ve cildi oldukça solgun bir genç kızın geldiğini görürmüş. Her zaman dükkana sırt küfesi dolu bir hamal peşinde olduğu halde gelir, etin en yumuşak olanını seçer ve koç yumurtası alır ve hepsini bir altın parçasıyla öder, satın aldığı şeyleri hamalın küfesine koydurur ve çarşıdaki dolaşmasını her dükkanın önünde durarak ve her tacirden bir şeyler alarak sürdürürmüş. Ve bu kız uzun bir süre bu tarzda davranmasına devam etmiş, sonunda günün birinde kasap Vardan bu genç müşterinin halinden, sessizliğinden ve tavırlarından etkilenerek onun hakkında kafasını yoran düşüncelerden kurtulmak için kadın durumunu aydınlığa kavuşturmaya karar vermiş. Ve aradığı bu fırsatı genç kadına hizmet eden hamalın bir sabah dükkanın önünden geçtiğini görerek tam olarak bulmuş. Onu durdurmuş ve eline oldukça değerli bir koyun başı vermiş ve ona ''Ey hamal, fırıncıya başı fazla kızartmamasını öner yoksa tadını yitirir.'' demiş. Sonra da ''Her gün seni hizmet etmen için tutan bu genç kadının durumunu pek merak ettiğimi görüyorsun. Kimdir bu hanım ve nereden geliyor? Bu koç yumurtalarını ne yapıyor? Ve özellikle gözleri neden bunca yorgunluk izleri taşıyor?'' diye eklemiş. Hamal ''Vallahi bu konuda ben de senin kadar şaşkınım. Bildiğim şeyi benim gibi fakirlere karşı çok cömert davrandığın için sana hemen söyleyeceğim. İşte bütün alışverişi bir kez bitirince köşedeki Hristiyan tacirden bir dinar ya da biraz fazlası karşılığında eskimiş değerli şarap satın alıyor ve beni iyice yüklenmiş olarak büyük vezirin bahçelerinin giriş mahalline kadar götürüyor.'' Orada gözlerimi bir tülbentle bağlıyor ve elimden tutarak benimle birlikte basamaklarını indiği bir merdivene kadar sevk ediyor. Sonra da küfemi sırtımdan aldırıyor, zahmetim için yarım dinar veriyor ve benimkinin yerine boş bir küfe veriyor. Ve daima gözlerim kapalı beni bahçe kapısına kadar götürüyor ve orada ertesi güne kadar bana izin veriyor. Ben de bu eti, bu meyveleri, bu bademleri, bu mumları ve yer altına inen merdivene kadar taşıttığı diğer şeyleri ne yaptığını asla anlayamıyorum, diye yanıt vermiş. Kasap Vardan, sen benim merakımı artırmaktan başka bir şey yapmadın ey hamal, diye yanıt vermiş. Ve başka müşteriler geldiğinden hamalın yakasını bırakmış ve onlara hizmete koyulmuş. Ertesi gün onun son kertede zihnini yoran şeylerin durumunu düşünerek geçen bir geceyi izleyerek aynı saatte peşinde hamalı genç kadının geldiğini görmüş ve kendi kendine "Vallahi bu kez ne olursa olsun öğrenmek istediğimi öğrenmem gerek" demiş. Ve genç kadın aldığı çeşitli şeylerle uzaklaşınca çırağına alışveriş için dükkanını gözetmesini söyleyerek görünmeyecek bir şekilde kadını uzaktan izlemeye koyulmuş. Bu şekilde onun ardından yürüyerek vezirin bahçelerinin giriş yerine kadar gelmiş ve hamalın dönüşünü beklemek üzere ağaçların arkasına saklanmış. Ve gerçekten hamalın gözlere bağlı olarak iki yanı ağaçlıklı yoldan getirildiğini, kadının yeniden giriş bölümüne girdiğini, hamalın gözlerinden örtüyü kaldırdığını, onu geri yolladığını, hamalın gözden kayboluşunu bekledikten sonra döndüğünü görmüş. O zaman gizlendiği yerden ayağa kalkmış, çıplak ayakla ağaçların ardında saklanarak onu izlemiş. Böylelikle kadının bir kaya önüne geldiğini, eliyle belli bir tarzda ona dokunduğunu ve kendi ekseni üstünde döndüğünü ve basamakları yer altına doğru inen bir merdivende yittiğini görmüş. Orada kısa bir süre beklemiş, sonra kayaya yaklaşmış ve aynı tarzda kayaya dokunmuş ve onu döndürmekte başarı sağlamış. Bunun üzerine kayayı yerine yerleştirerek toprağın altına inmiş ve kendi sözcükleriyle şunları görmüş. İlkin karanlık yer altında hiçbir şeyin farkına varmadım. Sonra dibinden ışığın sızmakta olduğu bir dehliz gördüm. Onu daima çıplak ayakla ve soluğumu tutarak izledim ve ardında gülmeler ve homurtular duyduğum bir kapıya ulaştım. Gözlerimi bir ışık demetinin sızdığı bir yarığa uydurdum ve izlediğim genç kadının bir divanda çeşitli kıvrılma ve hareketler içinde insan yüzlü iri bir maymuna sarıldığını gördüm. Birkaç saniye geçince genç kadın ondan ayrıldı, ayağa kalktı ve tüm giysilerinden soyundu ve yeniden çırçıplak divana uzandı. Maymun hemen onun üzerine gömüldü ve kadını kollarını alarak onun üzerini örttü. Ve onunla işini görünce ayağa kalktı, bir an dinlendi, sonra yeniden kadını örterek ona yeniden sahip oldu. Bunu izleyerek ayağa kalkıp yeniden dinlendi, sırf ona yeniden sarılıp sahip olmak için. Ve böylece aynı tarzda kadına 10 kez sahip oldu. Bu sırada kadın kendi bakımından ona bir kadının en zarif, en ince bir erkeğe verebileceği her şeyi verdi. Bunu izleyerek ikisi birden tükenip baygın düştüler ve artık kıpırdamaz oldular. Ben şaşıp kaldım. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 354. gece olunca demiş ki, "Ben şaşıp kaldım ve içimden fırsatı şimdi kullanmazsam bir daha hiç kullanamam" dedim. Ve bir omuz darbesiyle kapıyı çökerttim ve etten önce kemiğe ulaşılabilecek kadar keskin olan elimdeki kasap bıçağını sallayarak salona atıldım. Tek adalesi bile kıpırdamayan o hareketsiz iri yarı maymunun üzerine bütün gücümle saldırarak sert bir şekilde bıçağımı gırtlağına dayadım ve bir vuruşta başını gövdesinden ayırdım. O zaman ondaki yaşam gücü titremeler, hırıltılar içinde ve büyük bir çatırtıyla gövdesinden çıktı. O kadar büyük bir gürültü koptu ki genç kadın ansızın gözlerini açtı ve beni elimdeki kanlı bıçakla gördü. O zaman öylesine bir feryat kopardı ki onu bir an için geri dönmeksizin can verirken görür gibi oldum. Bununla birlikte ona kötülük etmek istemediğimi anlayarak yavaş yavaş duygularını yeniden kazanarak beni tanıdı. Ve bana, "Ey Vardan, insan sadık bir müşteriye böyle mi davranır?" dedi. Ona, "Ey kendi kendinin düşmanı, geçerli olan bir erkek yok muydu da sen böylesi bir yola başvurdun?" dedim. O da bana, "Ey Vardan, önce bütün bunların nedenini dinle, belki o zaman beni bağışlarsın" diye yanıt verdi ve şu öyküyü anlattı. "Bil ki gerçekte ben büyük vizirin tek kızıyım. 15 yaşına kadar babamın sarayında sakince yaşadım. Ama günün birinde bir zenci köle öğrenmek istediğim şeyleri bana öğretti ve bende alınacak ne varsa aldı. Belki de biz kadınların içinin ateşini söndürmek için özellikle toprak bu siyah gübreyi ilk kez tanıyorsa bir zenci gibisi yoktur. Ve de benim toprağımın o zamandan beri duyduğu susuzluğu zencinin hiç ara vermeden her saat sulaması gerektiğini bilmek seni şaşırtmasın. Belli bir zaman sonra zenci bu çabası uğrunda öldü ve ben acımı beni çocukluğumdan beri tanıyan saraydaki yaşlı bir kadına anlattım. Yaşlı kadın başını salladı ve bana bundan böyle bir zencinin bıraktığı boşluğu dolduracak tek şey bir maymundur. Zira saldırı halinde bir maymundan daha dölleyici bir yaratık yoktur dedi. Yaşlı kadının beni inandırmasına kendimi kaptırdım ve bir gün sarayın penceresinden maymunlarla gösteri yapan, onlara taklalar attıran birisinin geçtiğini görerek bu maymunlardan bana bakan en irisinin karşısında başımı örttüm. Hemen zincirlerini kırdı, sokaklar boyunca kaçtı, bahçelerde uzun boylu dolaştı ve sonra saraya döndü. Odama gelip beni kollarına aldı ve yaptığı işi ara vermeden 10 kez tekrarladı. Babam sonunda maymunla aramdaki ilişkiyi öğrendi ve neredeyse o gün beni öldürecekti. Bense artık maymunumdan vazgeçemeyeceğimden gizlice bu yeraltı odasını kazdırdım. Bahtın saklandığımız yeri buldurdu ve seni onu öldürmek için üstüne ittiği şu güne kadar kendim ona yiyecek içecek taşıdım. Şimdi ben ne olacağım bilmiyorum dedi. Bunun üzerine onu teselli etmeye çalıştım ve onu yatıştırmak için emin ol ki hanımım sende maymunun bıraktığı boşluğu çok daha yararlı şekilde doldururum. Denersen görürsün zira binici olarak ünlüyümdür ben dedim. Ve gerçekten o gün ve onu izleyen öteki günlerde ona gücümün toprağa bol olası zenciden de maymundan da üstün olduğunu gösterdim. Ama bu böylece uzun boylu sürüp gidemezdi. Çünkü birkaç hafta sonunda sınırsız bir uçuruma düşmüş gibi yitip gittim. Genç kadınınsa aksine günden güne arzusu artıyor, içindeki ateş körükleniyordu. Bu belalı durumda aşk iksiri hazırlamak ve en köklü hastalıklara çareler bulma sanatında işi bulunmaz olarak tanıdığım bir koca karının bilgisine başvurdum. Öyküyü başından sonuna kadar ona anlattım ve ona, ''Şimdi iyi yürekli halacığım, ben sana bu kadının arzularını söndürmeye ve şehvetini yatıştırmaya yarayacak bir tertip hazırlamanı istemek için geldim.'' dedim. Bana, ''Bundan kolay şey yoktur.'' diye yanıt verdi. Ben de, ''Tamamıyla senin bilgine ve bilgeliğine güveniyorum.'' dedim. Bunun üzerine bir tencere aldı, içine bir tertip mısır acı baklası, bir tertip saf sirke, iki tertip şerbetçi otu ve birkaç yüksük otu yaprağı koydu ve hepsini birden 2 saatlik bir süre kaynattı, sıvıyı bir güzel süzdü ve bana ilaç hazır dedi. O zaman kendisinden yeraltı odasına kadar bana eşlik etmesini rica ettim. Orada bana ilkin elden ayaktan kesilinceye kadar onun üzerinden ayrılma dedi ve buyruğunun yerine getirilmesini beklemek üzere koridora çekildi. Ben söylediğini öylesine yerine getirdim ki genç kadın bayılıp kendisinden geçti. Bunun üzerine yaşlı kadın odaya girdi ve söz konusu sıvıyı ısıttıktan sonra onu bir bakır leğene döktü ve bunu vezirin kızının bacakları arasına koydu. Kaynayan sıvıdan tüten dumanın temel bölümlerine sızmasını sağladı ve bunun etkisi oldu. Çünkü ansızın kadının kalçaları arasından birbiri ardından 2 şeyin düştüğünü ve kımıldamaya başladığını gördüm. Onları yakından izleyerek biri sarı, biri kara, 2 yılan balığı olduğunu görünce, anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 355. gece olunca demiş ki, 2 yılan balığını görünce yaşlı kadın sevincin sınırına ulaştı ve ''Oğlum Tanrı'ya şükret, ilacın etkisi yerini buldu. Bil ki gerçekte bu 2 yılan balığı bana şikayette bulunduğun doyumsuzluğun nedeniydi. Bu yılan balıklarından biri zenciyle çiftleşmeden, öteki maymunla çiftleşmeden doğmuştur.'' Şimdi bunlar döküldüğüne göre genç kadın artık ılımlı bir cinsel istekten yararlanacaktır ve arzularında yorucu ve düzensiz bir durum göstermeyecektir diye haykırdı. Ve gerçekten genç kadın da bir kez kendine gelince artık duygularını doyurmak için bir istekte bulunmadığını gözledim. Ve onu öylesine sakin buldum ki artık evlenmekte mahsur görmedim. Buna razı oldu, zira bana alışmıştı. Ve o günden sonra bu şaşırtıcı tedaviyi bulan ve dengesiz arzuların çaresini böylece bize öğretmiş bulunan yaşlı kadını da ev halkına katarak ve tatlı bir yaşam sürdürerek en mükemmel zevkleri tattık. Hiç ölmeyip hep canlı kalan ve imparatorlukları ve krallıkları elinde tutan o yüce varlığa şükürler olsun. Ve Şehrazat, işte ey bahtı güzel şah, benim çok sıkı bir şehveti olan kadınlar için bulunan tedavi hakkında bildiğimin hepsi bu kadar, diyerek sözünü sürdürmüş. Ve Şah Şehriyar, bu reçeteyi geçen yıl bahçede zence köleyle yakaladığım alçak kadını tütsületme için bilmek isterdim demiş. Sonra da, ama sen Şehrazat, bilimsel öyküleri bir yana bırak da bana bu gece eğer elinden gelirse şimdiye kadar işittiklerimizden çok daha şaşırtıcı bir öykü anlat. Çünkü göğsümün her zamankinden daha fazla daraldığını hissediyorum diye eklemiş. Ve Şehrazat, anlatayım demiş ve hemen söze başlamış. Yeraltı Sultanı Yemliha'nın öyküsü. Matris'te yılanlar hükümdarı Sultan Yemliha'nın öyküsü olarak Selami Münir Yurdapa'nın çevirisinde Hasip Keramettin'le Şahmaran hikayesi olarak yer almaktadır. Çevirenin notu. Anlatırlar ki eski zamanlarda, geçmiş çağlar ve yüzyıllarda Yunanistan'da bilgeler içinde adı Danyal olan bir bilge varmış. Bu bilgenin kendisini saygıyla dinleyen ve bilgisinden yararlanan pek çok öğrencisi bulunuyormuş. Ancak kitaplarına ve el yazmalarına sahip çıkmak için mirasçısı olacak bir oğlu bulunmadığından dolayı derdinin avuntusu yokmuş. Bu sonucu elde etmek için başka çare olmadığından bu dileğini yerine gelmesi için gökyüzünün sahibine dua etmek fikrine kapılmış. Böylece cömertliğinin kapısında kapıcısı bulunmayan Tanrı bu duayı duymuş ve bilginin eşinin o saat ve o anda hamile kalmasını sağlamış. Eşinin hamileliğini sürdüğü aylar boyunca kendinin artık yaşlandığını gören Bilge Danyal kendi kendine ''Ölüm yakın, sahip olacağım oğul kitaplarımı ve el yazmalarımı dokunulmadık bir şekilde bulabilecek mi bilmiyorum.'' demiş. Ve hemen bu kitaplarda bulunan tüm bilgiyi birkaç yaprakta özetlemeye yönelmiş. Böylece çok ince bir yazıyla tüm bilimini ve sahip olduğu 5000 el yazmasının özünü 5 yaprağa sığdırmış. Sonra bunu yeniden okuyarak düşünmüş ve bu 5 yapraktaki bilginin de özetlenebileceğini anlamış. Düşünerek bir ay daha geçirmiş ve sonunda bu 5 yapraktaki bilgileri ilkin doldurduklarından 5 kez daha küçük tek bir yaprakta özetlemiş ve bu işi bitirince sonunun yaklaştığını hissetmiş. O zaman yaşlı bilgin kitaplarına ve el yazmalarına başkasının sahip olmaması için sonuncusuna kadar tümünü denize atmış. Ve söz konusu edilen küçük yapraktan başka bir şey alıkoymamış. Sonra hamile eşini çağırarak ona, ''Zamanım tükendi ey kadın, göklerin bize bağışladığı ama benim göremeyeceğim çocuğu yetiştirme olanağı bana verilmedi. Ama ona sadece babasının varlığını sana sorduğu zaman verilmek üzere miras olarak şu küçük kağıt parçasını bırakıyorum. Bunu çözebilir ve kapsamını kavramayı başarırsa çağının en bilge kişisi olur. Adının da Hasip konmasını dilemekteyim.'' demiş. Ve bu sözleri söyledikten sonra Bilge Danyal, Tanrı'nın rahmetine kavuşmuş. Ona tüm öğrencilerinin ve tüm kent halkının katıldığı bir cenaze töreni yapılmış. Hepsi ağlayıp ölümüne matem tutmuşlar. Ve de bundan birkaç gün sonra Danyal'ın eşi sağlıklı bir erkek çocuğu dünyaya getirmiş ve rahmetlinin önerisi üzerine kendisine Hasip adı konulmuş. Anası aynı zamanda yıldız bilimcileri çağırtmış, bunlar bir kez hesaplarını yapıp yıldızları gözetlemeyi tamamlayınca çocuğun yıldız falına bakmışlar ve kadına ''Ey hanım, oğlun gençliğinde başına gelecek bir kazayı atlatırsa uzun yıllar yaşayacak. Eğer bu kazayı başından savarsa bilim ve servetten yana üstün bir dereceye yükselecek.'' demişler. Sonra da kendi yollarına gitmişler. Çocuk 5 yaşına gelince anası bir şeyler öğrensin diye onu okula yollamış. Ama çocuk orada hiçbir şey öğrenmemiş. Bunun üzerine onu okuldan çekmiş ve onun bir meslek sahibi olmasını istemiş. Ama çocuk hiçbir iş tutmaksızın ve yaşamını kazanmak ve anasına harcamalarda yardımcı olmak üzere hiçbir zanaat öğrenmeksizin 15 yaşına ulaşmış. Bunun üzerine anası ağlamaya başlamış ve komşuları ona, "Onu işe yatkın kılmak için evlendirmekten başka çare yok. O zaman karısı olan insanın evine bakması için çalışması gerektiğini anlar," demişler. Bu sözleri duyan kadın ayağa kalkıp tanıdığı kimseler arasında bir genç kız aramaya başlamış. Ve kendine uygun görünen birini bulmuş ve bununla oğlanı evermiş. Genç hasip de eşi için tam bir koca olmuş ve onu ihmal etmemiş ama hiçbir şey yapmamayı ve herhangi bir işten zevk almamayı sürdürmüş. Komşular arasında oduncular varmış. Bunlar bir gün oğlanın anasına, "Oğluna bir eşek, urganlar ve bir balta al, gelip bizim de dağda odun kırsın. Böylece harcamalarda sana yardımcı olur ve karısını da daha iyi geçindirir," demişler. Bu sözleri işiten hasibin anası neşe dolarak ona hemen bir eşek, urganlar ve bir balta satın almış ve onu gözetmelerini rica ederek odunculara emanet etmiş. Oduncular da bu konuda hiçbir kaygın olmasın, o bizim üstadımız Danyal'ın oğludur. Onu korur, üstüne kol kanat gereriz diye yanıt vermişler. Ve onu alıp birlikte dağa götürmüşler. Orada ağaç kesmeyi, odunları eşeğe yüklemeyi, sonra da pazarda satmayı öğrenmiş. Ve hasip bir yandan anası ve eşinin yardımına koşarken bir yandan da ona dolaşıp gezme olanağı sağlayan bu meslekten çok büyük zevk almış. Günlerden bir gün dağda odun kesmekle uğraşırlarken yağmur ve gök gürültülerini izleyerek onları oradan pek uzakta olmayan bir mağaraya sığınmaya zorlayan bir fırtınaya yakalanmışlar ve orada ısınmak için ateş yakmışlar. Aynı zamanda Danyal'ın oğlu genç hasipi ateşi beslemek için odun yarmakla görevlendirmişler. Hasip mağaranın dibine çekilip odun yarmakla uğraşırken baltasının toprak üzerinde vurduğu yerin altında sanki bir boşluk varmış gibi tınlayan bir ses çıkardığını duymuş. Bunun üzerine ayağının altındaki toprağı kazmış ve böylece üzerinde bakır bir halka bulunan eski mermer bir kapağı ortaya çıkarmış. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görmüş ve yavaşça susmuş.